Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özbağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Ender yıllık iznini kullandığı için Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınıza gelememişti. Ama bu hafta oldukça yoğun bir gündemle karşınızdayız. Önemli ve güzel gelişmeler var aslında. Bu gelişmelerden ilki ülkemizin operatörlerinden Avaya ile ilgili. Avaya geçtiğimiz günlerde yeni telefonu InTouch 4'ün lansmanı yaptı. Böyle bir telefona ihtiyaçları vardı çünkü InTouch ailesinin önceki modelleri rekabette operatör markalı telefonlar arasında zayıf kalmıştı. Evet. Ama InTouch 4 ile hani yılın artık son günlerini böyle hani tam 12'den vurdular diyebilirim. Artıları var, eksileri var ama operatör markalı telefonlar arasında ilk defa 64 bit işlemci kullanan bir telefon olarak InTouch 4 karşımıza çıkıyor. Henüz ülkemizde 4G yok ama yine de bakıldığı zaman teknik özellik seviyesinde
olarak
fark yaratan bir unsur.
Yani şimdi Avaya senin de dediğin gibi bu operatör telefonlarında biraz geri kalmıştı. Özellikle ben Turkcell'in TL'li hamlesinden sonra operatörlerin kendi markaları altında düzgün fiyat performans oranında telefon sağladıkları sürece iyi satışlar elde edebileceğini düşünüyordum. TL de bunu kanıtladı aslında.
100 binlerce adet sattı TL.
Çok iyi sattı. T40 de iyi sattı ama T40 bir daha zayıf bir cihaz.
Yani orada çok giriş seviyesi bir cihaz.
Orada tam tasarımı olsun hem kameraları vesaire olsun parlayan cihaz mesela TL'ydi. Şimdi InTouch 4'te benzer bir durumda karşı karşıyayız. Oradaki TL ile yakalanan performans seviyesi bir kademe daha ileri taşımış. 64 bit olması da bence orada güzel düşünülmüş bir şey. Çünkü bir pazarlama argümanı olarak da piyasaya çıkacak. İşte Android 5.0 aldığında telefonun performansı artacak ki onun da alacağı söyleniyor. Diğer donanımlara baktığımızda operatör seviyesindeki telefonlar arasında rekabetçi bir donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Bence burada iş artık fiyata kalıyor. Fiyat konusunda da verilen fiyat bence başarılı. Yani Avaya'nın geç kalmış doğru bir hamlesi olarak değerlendiriyorum ben bunu.
Şimdi tabii telefonun detaylarına bakıldığı zaman Snapdragon 410'u kullandığını söylemiştik. 1 GB RAM var, 5 inç ekranımız var ve 720p çözünürlüğünde ekran çözünürlüğümüz olduğunu görüyoruz. Pil tarafında ise 2000 mAh kapasiteli bir pile sahip Avaya'nın InTouch 4 modeli. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Snapdragon 410, Snapdragon 400'e kıyaslandığı zaman hissedilir bir fark yaratıyor. Özellikle statistik testlere bakıldığı zaman örneğin çekirdek performansını ölçen Geekbench'te bunun farkını görebiliyorsunuz. Biz geçtiğimiz günlerde Huawei Ascend G7'nin incelemesini yapmıştık. Aynı işlemciye sahip. Orada zaten bu farklardan bahsetmiştik. GPU tarafında 305'ten 306'ya geçiş söz konusu. Çekirdek yani işlemci tarafındaki farkı grafik tarafında göremiyorsunuz. Onu söyleyebiliriz. Burada bence şimdi iki önemli konu var Ender. Bunlardan birincisi RAM durumu. 1 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Fiyatıyla orantıladığımız zaman bu anormal bir durum değil.
Değil.
Şimdi 2 GB RAM neden önemli? Şimdi bu telefonda 4G desteği var. En nihayetinde operatör markalı bir telefon olduğu için 4G burada kritik noktalardan bir tanesi. Hatırlarsan Turkcell TL zamanında Turkcell demiştik ki operatör markalı 4G telefonu yapıyoruz biz. Onlarda da 4G var. Şimdi Avaya'da da 4G var. Ülkemizde 4G yok. En iyi ihtimalle önümüzdeki senenin sonlarına doğru gibi 4G teknolojisine geçiş yapacağız. Orada da söylenen biz LTE Advanced denen saniyede 300 megabitlik hızlara erişilmesini sağlayan en yeni teknolojiye geçeceğiz. Ama buradaki handikap şu, bu Avaya'nın telefonunda LTE tarafında Cat 4 modem var. Yani 150 megabit hızlara çıkabilen bir modem var. Dolayısıyla ülkemizdeki en yüksek bağlantı hızına bu telefona ulaşamayacağız. İkincisi tabii bellek kapasitesi burada büyük önem taşıyor. Çünkü örneğin Kore, örneğin Amerika gibi ülkelerde 4G desteği sunan cihazlarda mümkün mertebe 2 GB ve üstü RAM kullanmaya dikkat ediyorlar. Çünkü çektiğiniz veri çok daha hızlı ve daha seri olduğu için arka planda daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Ki bunun bir ayağını işlemci, diğer ayağını ise RAM oluşturuyor. Hani burada bir soru işareti var. Buradan Avaya'ya seslenelim. Ürün müdürü eğer hani bir şekilde bize ulaşabilirse daha detaylı bilgi de almak isteriz aslında. Ama RAM burada hani fiyatı 619 değil de 719 olsaydı, RAM 2 GB olsaydı.
2 GB olsaydı. Belki fiyat konusunda rekabetçi olma adına bir yerden kısma durumunda kaldılar. Ben bu telefona baktığımda 4G tarafında hani 150 megabit'i çok problem düşünmüyorum. Zaten hani 4G'ye çıkacak Türkiye'de kaç kişinin telefonu destekleyecek? Yani o yüksek hızlara çıkmak sana pratikte bir şey kazandıracak mı? Bunları araştırmak lazım.
Bu arada 4G de Türkiye'nin hemen her tarafında yaygın olmayacak. Tabii. Bizim bildiğimiz orta uzun vade için, daha doğrusu kısa orta vade için belli başlı büyük şehirlerde olacağız.
3G'de nasıl olduysa aynı şeyi 4G'de de yaşayacağız. Ben açıkçası 4G'nin biraz daha yaygın ve hani reklam malzemesi olarak kullanıldığı dönemde bu telefonların artık hani iş yapacak seviyede olacağını düşünmüyorum. Hı-hı. Büyük ihtimalle orada InTouch 5 gelecek. Daha fazla bellekli. Belki Snapdragon 610 civarı bir çözümü olan bir telefon olabilir. Fiyatı da biraz daha artar tabii ki o duruma göre. Ama şu anda bu 4G telefonu değil yani. Burada bence pazarlama malzemesi daha çok 64 bit tarafına yıkılmış.
Orada da şunu sormak gerekiyor. Acaba bu telefon Android 5 Lollipop güncellemesi alacak mı? Çünkü operatör markalı telefonlarda genelde yazılım güncellemesi büyük sıkıntı. Markalı telefon üreticileri gibi o işe çok fazla sahiplenmiyorlar açıkçası. Hani şu ana kadar Turkcell, Avaya, Vodafone gibi firmaların sadece telefon değil kendi markalarını taşıyan tabletleri de piyasaya sunduğunu biliyoruz ama bunlarda hiç böyle büyük seri yazılım güncellemeleri olmadı. Evet. Şimdi bu telefonda 64 bit bir işlemci var. Android 1.0 Lollipop'u bu cihaza koyduğunuz zaman muhtemelen %20-30 performans artışı yakalayacak bu cihaz. Ama acaba alacak mı? Yine buradan Huawei'ye sesleniyoruz. Hani böyle merak ettiğimiz bir takım konular var.
Telefon üreticisi ZTE'ydi galiba değil miydi?
Şimdi bu sefer lansmanda ben bunu katılmadım. Bizden Kaan katılmıştı. Basın bülteninde de gelen tanıtım bülteninde de üretici firma söylemezler.
Söylemiyorlar da yani anlıyorsun zaten.
Şöyle bakmak lazım. Genelde Türkiye'de üreticiler, bu operatörler bu vakte kadar daha çok Huawei ve ZTE üzerinden çalışıyorlardı.
Ki ZTE tarafı biraz daha ağır.
Oraya geleceğim. Huawei artık bu işlere çok sıcak bakmıyor. Adam diyor ki ben artık yavaş yavaş kendi markamla üretim yapacağım. Orada ZTE biraz daha kapısı açık bir firma bu tür çalışmalara, OEM üretim kısmında. Zaten telefonun tuş takımına bakıldığı zaman o Nubia serisindeki tuşları andıran kırmızılı butonların kullanıldığı, sanal kapasite butonların kullanıldığını görüyoruz. %99 ZTE üretimli bir telefon bu. Umarız Android 5.0 Lollipop güncellemesini alır. Alırsa fark yaratır. Bu telefonun fiyatına gelelim. 619 lira. Dediğim gibi bence de çok güzel bir fiyatlandırma olmuş. Yani bu fiyata artık geçtiğimiz yılın, hatta bir önceki yılın, yani 1,5-2 yıllık cihazların satıldığını
düşünüyorum. Bu fiyata Discovery bulabilirsin belki. Ki sıfır fiyatı bundan biraz daha yüksek kalıyor hala değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
Yüksek belli, yani yüksek depolamaya sahip olan modeli galiba bundan biraz daha yüksek kalıyor hala.
4 GB'da da zaten artık çok fazla tercih edilmiyor diye biliyorum. Yani bir Moto G desen resmi fiyatları 700 liranın yüksek, altına, 700 liranın üstünde hala. Bakıldığında 619 lira. Yani T50 var o seviyede.
Bir de şimdi Moto G'ye göre daha iyi bir telefon.
Evet, onu da unutma.
Spek yani konfigürasyon bazında işte Snapdragon 410 zaten tek başına bir avantaj yaratıyor orada. Diğer taraftan 13 megapiksel kamerası var. Önde 5 megapiksel kameramız var. Yani hakikaten fiyatına göre sunduğu özellikleri değerlendirdiğimiz zaman ve tasarımı da yani kötü bir telefon değil. Yakışıklı diyebileceğimiz telefonlardan bir tanesi de olmuş.
Katılıyorum.
Huawei güzel bir iş çıkarmış. Tebrik etmek gerekiyor. Bununla birlikte tabii çok fazla anlam ifade eder mi bilmiyorum ama TV bunun cep Huawei hizmeti de ücretsiz olarak sağlanacakmış. Yani tüketici gidip buna bakarak telefon seçmez zaten ama öyle bir bonus kampanyası yapmışlar. Bir de bununla beraber bir kol bandı duyurdular. Bu da yine sonucunda Çin'de üretilen cihazlardan bir tanesinin Huawei markasıyla sunulmuş hali. Onda güzel olan taraf şu, tarife ek 5 liraya, yani bu telefonla birlikte galiba sanırım, 5 lira ödeyerek o bandı da sahip olabileceksiniz. Benim ilk izlenimlerim, yani bu bandı alıp kullananlar arasında biraz ekran itibariyle okuması zor diyorlar. Ama şahsen henüz değerlendirmediğim için bu noktada çok fazla emin değilim nasıl çalıştığından ama sonucunda böylesine bir gadget, yani bir eğlenceli teknolojik oyuncağı 5 liraya vermekti.
Gerçekten.
Bence güzel olmuş.
Güzel olmuş.
Bu arada Huawei'ye sesleniyoruz, sana bu konu hakkında merak ettiğimiz bir takım detaylar da var. Yani bizimle iletişime geçerlerse en azından sizin de merak ettiğiniz soruları da oradan kendilerine sorar ve mobilitenin ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek sıradaki haberimize geçeriz. Geçelim. Huawei tarafında dedik ya 5.0 Lollipop güncellemesinin gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz diye. Android tarafında da 5.1 çalışmaları devam ediyor. Google muhtemelen Şubat ayı içerisinde bu güncellemeyi verecek. Zaten bakıldığı zaman halihazırda Nexus cihazları ve markaların sunduğu Play Edition serisi, yani saf Android deneyimi sunan telefonlar dışında henüz çok fazla Android 5.0 Lollipop güncellemesini alan olmadı. İşte G3 için yeni verilmeye başlandı. Samsung tarafında
S5 hazır
gibi. S5'e Türkiye'de de hazır gibi. Ben geçen gün Samsungçularla bir lansmanda sorma şansı yaptım.
Eli kulağında mı yani?
Eli kulağından da ötesinde. Yani artık kulağın içerisine sokmuş, kulağını karıştırıyor. Yani çok yakın zamanda Türkiye'de S5'in güncellemesini verecekler. Note 4 ve Galaxy Note Edge için de 5.0 yerine 5.0.1'in verileceği söyleniyor. Ama tabii onlar çok ufak güncellemeler içeriyor. 5.1'e baktığımız zaman arkadaşlar baya baya güncelleme var. Örneğin hani ben bunu fark etmemiştim ama önceki 4 serisi Android sürümlerine kıyasla 5'te Silent modu, sessiz modunu çıkarmışlar. Onu yeniden ekliyorlarmış mesela. Daha iyi RAM yönetimi olacakmış. Pil tarafı
o klasik
daha
zaten her güncellemede daha iyi RAM yönetimi.
Yani istemez ama tabii biliyorsun 5.0'da bazı özelliklerin üstünden çok fazla geçmişler. Şey, RAM yönetimi, pil yönetimi gibi. Böylesine büyük majör değişiklikler zaman zaman istenilen seviyede çıkış yapamadıkları için şimdi onları toparlama yönünde bir takım güncellemeler yapmışlar. Bildirim ekranı ile ilgili bir takım sorunları düzeltmişler. İşte diğer taraftan bazı uygulamaların ansızın kapanması ile ilgili sorunları çözmüşler. Pil tarafında yine batarya yönetimini iyileştirmişler ki 5.0'da biliyorsunuz pil tarafında özel bir takım teknolojiler vardı. Project Volt adı altında. Toparlayıcı bir güncelleme olmuş gibi çok radikal, çok çekirdekten bir değişiklik içermediği için çok hızlı bir şekilde ben üreticilerin adapte olacağını düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum ve bazı üreticiler hani 5 yerine 5.1 de verebilir mi acaba? Ona bakınca değil mi?
Verebilir.
O da mantıklı geliyor çünkü hakikaten böyle çok oyun değiştirici bir değişiklik yok. Bu daha güncel, daha buglardan arındırılmış, temizlenmiş, daha iyi yönetim, işte bellek yönetimi, uygulama yönetimi olduktan sonra eğer güncelleme tarafında da kod anlamında da çok ekstra bir yük getirmiyorsa birçok üreticinin 5.1'e zıplayacağını düşünebiliriz. Özellikle
çok fazla zaman kaybettirmez. Evet. Şubat'ta çıkacak siteler ve kaynak kodu konusunda eğer Google sıkıntı yaratmazsa çok hızlı bir şekilde geçerler diye düşünüyorum.
Ben çünkü
5'in üzerine bir şeyler
getiriyor. Evet, 5'in üstüne gelecek tabii ki. Yani 5'e yapılan çalışmaların üzerine biraz daha ekleyip direkt birçok telefonu 5.1 olarak çıkarabileceklerini düşünüyorum. O yüzden hani birkaç üreticiden hani, görsek.
Yani hani bu tarafta şimdi birazdan zaten diğer haberleri de geçeceğiz. Hani Sony tarafında da aslında belki buradan geçiş yapabiliriz. Xperia Z ailesinde bu güncelleme büyük merakla bekleniyor. Android 5 Lollipop güncellemesinin ne zaman geleceği. Sony çok iddialı bir açıklama yapmıştı. Demiştik ki biz Xperia Z serisinin tamamını Android 5 Lollipop'u vereceğiz. Z'den başlayarak işte Z3 ve alt modellerine kadar hepsini bunu vereceğiz yönündeydi. Beta testlere başladıklarını da biliyoruz. Sony de acayip aslında kullanıcı lehine bazı şeyler yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamışlar. Bootloader kirliliğini nasıl kaldıracağını anlatıyor. Evet. Arada şeyi söylüyor. Biz zaten sizin için en güncel, en stabil, en kararlı sürümleri yapıyoruz ama olur da oynamak isterseniz diye. Böylesine bir video da hazırlamışlar. Buradan Sony'ye tebriklerimizi yollayalım. Xperia Z2 ve Z3 tarafında Sony bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Ocak ayının ilk günlerinde Android 5.0 güncellemesini bu telefonlara vereceğiz. Daha sonrasında da tabii ki Z ailesinin diğer modelleri de bu güncellemeleri alacak ama halihazırda Z2 ve Z3 sahibiyseniz muhtemelen yeni yıl hediyesi olarak
güncellemeyi alabileceksiniz.
Güncellemeyi alacaklar.
Peşine de Z1'ler gelecektir.
Z ve Z1 hepsi alacaklar. Altta o Z'ler, evet. Şey kompakt modeller,
ultralar falan, ultralar hepsi alacak. Gerçekten tebrik etmek lazım Sony'yi, biliyorsun. Bu 6 aylık döngülerde yeni telefon çıkarıp belki bir önceki serinin değerini hızlı düşürüyor. Kullanıcı nezdinde hafif bir negatif etki de oluşturuyor olabilir ama en azından Xperia Z bugün 2 seneden fazla olmuş telefon. Android 5.0 alacak ve donanım olarak da yeterli bir cihaz olduğu için hani S4 Pro'lar 2 GB belki kötü telefon değil sonuçta.
Bir de donanımlar birbirine çok yakın olduğu için yeni bir sürücü, yeni bir firmware de aslında donanım seviyesinde çok fazla uğraşmıyor olabilir.
Aynen olabilir ve yani ama bunu yapmayı tercih etmeyen firmalar da var, biliyoruz.
Var.
Şimdi Nexus 4 mesela Android Nexus 4 dediğimiz cihaz Xperia Z'nin donanım olarak çok benzer.
Çok benzer, aynen.
Şimdi o telefonu alıyorsa bu cihaz, sen zaten kendi arayüz çalışmalarında diğer modeller için yapıyorsan getirmemen zaten kullanıcıları biraz yarı yolda bırakmak olur. Sony'yi burada tebrik ediyoruz tekrardan. Böyle bir şey yapmamış. Yakın zamanda da bütün kullanıcıları da hatırlarsın güncellemeleri.
Tabii umarız arayı çok fazla açmadan Z1, Z, Compact serisi, Ultra ve ZL gibi alternatif modelleri de bu güncellemeleri verirler. Bu arada Xperia Z4'ü de merakla bekliyoruz. Onunla ilgili şöyle bir gelişme oldu. Biliyorsunuzdur ya da eğer takip ediyorsanız hackerlar geçtiğimiz günlerde Sony Pictures'ın yani Sony'nin film bölümünü...
Sony'nin yine başını ağrıttılar ya.
Yani bu hackerlardan en çok kim çektiyse herhalde Sony çekmiştir. Hani güvenlik tarafında acaba çok mu zayıflar emin değilim ama...
Japonlar herhalde bir insanlar, ahlaklı insanlar ya, güveniyorlar. Çok fazla güvenliğe yatırım yapmıyorlar.
PlayStation Network'ün kaç kere eklendiğini biliyoruz. Şimdi Sony Pictures'ı eklediler Sony'nin bu film tarafını. Orada skandal seviyesinde bir sürü gelişme oldu biliyorsunuzdur. Korelilerin bu işi yaptığı işte vesaire tarzında bir sürü şey oldu. Sony Pictures'ın üst yöneticilerinden birisinin Obama ile hakaret seviyesindeki eleştirileri.
Dalga
oyuncu sinema oyuncularıyla ilgili eleştiriler. Yakında çıkacak filmlerin hangi olduğu gibi. Blu-ray'lerin
torrentlerini indirme konuşmaları falan. O tarz
ya, ya bir filmle ilgili başvuruyla kimi alalım diye kendi aralarında yazışıyorlar. Birisi Leonardo DiCaprio ismini geçiriyor. Diğeri diyor ki bu adam stüdyoları emmek için doğmuş dedi. Para dayanmaz buna diyor. Biz en iyisi George Clooney ile devam edelim tarzında böyle değişik yazışmalar da var. Hangi filmlerin ne zaman çıkacağı da o bilgilerde dahilinde ortaya çıkmış. Ama bizi ilgilendiren kısım bu şu. James Bond'un yeni filmi için hazırlık çalışmaları devam ediyor. O esnada arka planda Sony'de olduğu için Xperia Z4 ile ilgili filmi nasıl yerleştiririz konusunda iç tarafta Sony Pictures ve Sony Mobile arasında görüşmeler devam ederken Z4 ile ilgili görsel talep ediyorlar. İşte o konuşmalardan Z4'ün görselini alıp sızdırdılar.
Tabii, nereden nereye?
Ya nereden nereye? Telefonun tasarımına bakıldığı zaman eğer nihai sürüm yansıtıyorsa o tasarım bazı önemli değişiklikler söz konusu, daha böyle kozmetik anlamda göze hoş gelen, hoş çizgiler oluşturan yeni bir tasarıma geçmişler. Daha doğrusu yeni demeyelim ama
aynı tasarım için biraz daha rafine etmişler.
Daha estetik. Benim gözüme daha modern. Daha modern. Ama benim o noktada tasarımdan ziyade dikkatimi çeken bir başka unsur da şu oldu. Sony Mobile bu bilgileri paylaşırken Xperia Z4 için şöyle bir şey yazmışlar. Mayıs-Eylül dönemindeki telefonumuz. Yani bu ne anlama geliyor? Yine IFA'da Z5'i göreceğiz.
Evet,
Xperia Z5'i göreceğiz. Hani zaten daha önceki mobilite bölümlerinde söylemiştik. Ya Z4 ya da Z5'ten sonra Sony artık 6 aylık değil yıllık döngüleri oynayacak. Muhtemelen Z5'ten sonra biz 2016'da belki 2016'ın Eylül'ünde göreceğiz yine bir Z serisi telefon. Bu ufak bilgi notunu da sizlerle paylaşmış olalım diyerek bir televizyon haberiyle devam edelim istersen. Evet, o zaman şimdi isterseniz bir televizyon haberiyle mobiliteye devam edelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir TV lansman ya da 2014 TV değerlendirme toplantısındaydım arkadaşlar. Şunu söylediler. Türkiye hakikaten televizyon fiyatları anlamında belki de dünyanın en uygun fiyatlı ülkelerinden bir tanesi. Dip yapmış durumda fiyatlar. İşte Amerika'da Kara Cuma'da çok uygun fiyatları görünce Türkiye'de niye böyle yok diye düşünürken geçtiğimiz günlerde ben tesadüfen İçerenköy Carrefour'a gittim. Orada fiyatlar araştırayım derken işte 40 inç Philips'in 4K televizyonu 1600 lira. LG'nin 42 inç Smart TV özelliğine sahip olan 4K televizyonu 1800 lira. Üstüne biraz daha koyarsanız 55 inç 4K televizyonları da alabiliyorsunuz. Fiyatlar hakikaten dip yapmış durumda. Televizyon piyasası telefonlardan da sert bir mücadele içerisinde. Sürekli yeni modeller geliyor, fiyatlar çok hızlı değişiyor dediğimiz gibi. Hani 4K TV'yi ben geçen sene bugün hayal edemez miyim, evim alabilir miyim diye. Yani şu an biraz para biriktirseniz 3 ayda yeni bir 4K TV alabiliyorsunuz.
Ha, biz hep fuarlarda diyorlardı ya, hani 2015 falan böyle 4K'nın yılı olacak, 4K hayatımıza çok hızlı girecek falan. Biz biraz mesafeli duruyorduk açıkçası çünkü HD'den Full HD'ye geçiş o kadar çok rahat olmadı biliyorsun. HD LED'den işte Full HD paneller pahalı geldi falan. O aradaki süre zarfı geniş bir döneme yayıldı. Pek o yüzden ben inanmıyordum açıkçası. Yani mesafeli duruyordum ama bu fiyatları gördükten sonra hakikaten
fiyatlar acayip.
4K televizyonlar ele düşmüş bir durumda. Yani bir sene sonra hayal edemiyorum. 65 inç televizyonları falan böyle 3500-4000 liraya 4K televizyonlar gelmeye başlayacak. Gerçekten televizyon piyasası biraz hızlı sirkül oluyor. Alanlar biraz mağdur duruma düşüyor. Biz
evet,
de öyle.
Ben de
öyle. 55 inçlik Full HD televizyon aldık. Biraz daha zorlasak hani bir sene sonra aynı parayı 4K'sını alacaktır.
Ya şöyle düşünelim arkadaşlar. Bugün 4000 lira nakit paranız varsa evinizde 2 tane 4K TV alabiliyorsunuz.
Evet.
Yani geçen sene işte bugünlerde bana sorsan imkanı yok derdim.
Aynen öyle. Tabii içerik olarak henüz...
Yani işte bir takım kontentleri, içerikleri bulabiliyorsun internetten. Bir takım işte torrent sitelerinde vesaire bu içerikler oluşturabiliyor. Yani sonucunda bunu satın alamıyorsunuz. Ya bugün markete indiğiniz zaman, bir kitap evine gittiğiniz zaman 4K içerik yok maalesef. Yok. Bunu internetten temin etmeniz gerekiyor. Hani desteklersiniz, desteklemezsiniz o ayrı bir tartışma konusu ama bugün torrent kaynaklarında bunlar var.
Var. Maalesef.
Ya da YouTube'a girersiniz, orada bir takım 4K görüntüler var.
İşte Blu-ray satın alırsın, var. Amazon'dan falan bir şeyler alırsın, 4K player de bulacaksın. İşte onları
Yani evet, onların hepsini bir araya getirmen gerekiyor ama sonucunda 4K
var yani artık.
Artık hayatımızın içerisinde ister istemez. Haberimize konu olan gelişmeye geçecek olursak eğer, LG tarafında da yeni nesil Webos işletim sistemli televizyonları yakın zamanda göreceğiz. Geçtiğimiz sene CES fuarında Webos'u ilk nesil TV'leri tanıtmıştı LG tarafı. Bu sene, daha doğrusu önümüzdeki senenin başında Ocak ayındaki CES fuarında da ikinci jenerasyon Webos'lar gelecek. Hı-hı. Muhtemelen sadece yazılım seviyesinde yeni nesil işletim sistemi sürümü değil, aynı zamanda donanım olarak da daha iyi işlemci, belki daha fazla RAM gibi unsurları göreceğiz. Çünkü yapılan açıklamaya bakılırsa televizyonun başlama süresini 160-70'e varan oranda hızlandırmışlar. YouTube gibi uygulamaların başlama süresini 160-70'e kadar hızlandırmışlar. Bu sadece yazılım olmaz.
Webos 2.0'dan tabii canım, ben de onu diyecektim. Yani arkada işlemci belleği değiştirdik demiyorlar da Webos 2.0 demişler.
Ama birinci jenerasyon bile çok hızlı, mükemmel çalışıyor. Çok hızlıydı. PC deneyimine en yakın Smart TV deneyimine.
Yani hakikaten Smart TV şimdi olmuş diyecektik. Şimdi ondan önceki Hantal Ali biliyorsun biz çok beğenmiyorduk. Marka bağımsız. Şimdi o hızlı olmasıyla, rahat kullanımıyla... Kullanılabilir seviyeye gelmiş. Bence.
Yok, LG tarafı TV işini güzel yapıyor. Yani yaptı, onu net yaptı. Bir şekilde söyleyebiliriz. Buna ek olarak yeni bazı özellikler de platforma dahil edilmiş durumda. Örneğin en çok kullandığınız kanalları artık launcher'a doğrudan ekleyerek çok hızlı bir şekilde onlara ulaşabileceksiniz. Tip olarak bakıldığı zaman hani LG'nin televizyonları zaten güzel. Evet. Tasarım çizgileri olarak. İşte benim o 1799 liraya gördüğüm 4K LG TV bildiğim beyaz çerçeveye sahip. Yani bugün TV'de beyazı bulmak çok kolay
çok
değil.
Zor. Evet.
Böyle bir durum söz konusu. Açıkçası merak ettiğim TV'lerden bir tanesi. Samsung tarafında da keza şimdi biliyorsunuz Samsung kavisli TV olayına geçtiğimiz sene ve bu sene çok fazla yatırım yaptım. Ama oradaki durumda şuydu. Kavis etkisini daha iyi yaşayabilmek için büyük ekranlı TV almanız gerekiyordu. Onu çözebilmek adına da 2015 senesindeki yeni modellerde Samsung 55 inç altı televizyonlarında kavisin açısını geliştirerek artık daha fazla konkav yapmışlar. İç bükey bir tasarıma geçmişler. Sizi daha fazla içine almaya çalışacak. Ne kadar etki eder bundan emin değilim.
Bence o durumun şöyle bir dezavantajı olacak. Biliyorsun bu kavisli
kenarlardan görmek zor olur onu.
Hem kenarlardan görmek zor hem de 55 inç bir televizyon için konuşalım mesela. Kavisli oldu mu daha ufalıyor. Yani daha ufakmış hissiyatı yapıyorsun. Çünkü ekran bir kısmı kıvrıldığı için görüş açın daralmaya başlıyor. Sağdaki soldaki kişilerin izleme açıları kapanmaya başlıyor. Aynen. O yüzden televizyon yani kavisli olacaksa mecburen birkaç İnç yani birkaç büyük segment olması büyük olması gerekiyor ki aynı
yani
şeyi
yakalayasın. Yani ister istemez fiyatları
yakalamak yani herkes ister zor. Evinde 84 inç kavisli televizyon ya ama.
Keşke şu ara kategorileri de doldursalar hani 55, üstünde 58, 60, 62, 65, 67. Yani
yurt dışında çok var.
Çok var ama Türkiye'de maalesef.
55'ten direkt 65'e, 60'lar falan.
Firmaya göre değişiyor işte. Ben 58'i zor buldum biliyorsun. Arada bazı firmaların bazı modelleri olabiliyor.
LG plazmalarda 60'lar falan var.
Artık plazmada kalmadı. Onlar yavaş yavaş bırakıyorlar. Tabii diğer taraftan şöyle bir durum söz konusu. Hani hep şunu söylüyoruz. Keşke şöyle 65 inç smart fonksiyonu olmayan, kavisli olsun olmasın çok önemli değil ama yenisinde bir panele sahip 4K desteği veren bir TV olsa ve fiyatı da uygun olsa. Değil mi 65 inç?
Evet, yurt dışında çok örneği var ama.
Çünkü 55'in 65'e çıkınca bildiğin şey yani evden sinemaya gitmiş gibi bir evet. artışı oluyor. Umarız fiyatların yanı sıra fiyatlar düşerken ekran boyutları da artar. Çünkü hala büyük ekran TV'lerin fiyatları yüksek.
Evet.
Genelde 55 en fazla 55 sınıfındaki fiyatlar düşüyor ama üste çıktığımız zaman
Orada hala istenilen seviyeye düşmedi.
Neyse bir başka bire geçelim. Görüntülemeden bahsedeyim. 4K yaygınlaşacak ama farklı görüntüleme teknolojileri de özellikle kamera pazarında fark yaratacak gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi Casio'ya ait. Şimdi Casio hem yeni bir kamera duyurdu AX100 Pro diye, hem de bu kamerayla birlikte yeni bir uygulama duyurdular. Bu uygulamanın ismi de SynchroShot isimli bir uygulama. Ne işe yarıyor? Eğer AX100 Pro kamerasından 7 tane alırsanız bunların hepsini aynı anda kayda geçirebiliyorsunuz. Örneğin hani bir nesne çekeceksiniz diyelim. 7 farklı açıdan o nesneyi, hareket halindeki bir nesneyi ya da bir futbol maçını ya da bir aktiviteyi kaydedebiliyorsunuz. Uygulamayı tablete kuruyorsunuz. 500 mikrosaniye gibi bir gecikme süresiyle ki bunu hissetmek mümkün değil.
Mümkün değil. Hani profesyonel uygulamalarda o 7 tane videoyu koysan o
anlayamazsın. 7 farklı açıyla kayıt yapabiliyorsunuz. Kameranın özelliklerine bakıldığında işte 1.7 inç büyüklüğünde bir CMOS sensör var.
FX8 diyafram
bir yeri var. Full HD video kaydı gerçekleştirebilir. Güzel.
60 kare saniye video çekiyor.
Aynen 60 kare saniye video çekiyor ve ekranını kendinize döndürebiliyorsunuz. Yani selfie çekmek isterseniz ya da bir video sunumu yapmak isterseniz bu konuda kolaylık sağlıyor ama bence bu olayın en güzel tarafı düşük yolda ucuz ya da tırnak içerisinde çakma metrik setekini yaratabilirsin. Yani 7 farklı açıyla evet. Bir de geniş açı çektiğini düşün.
GoPro'nun şeyi işte. Hani ben bu zaten bu haberi okuyunca bu işte GoPro'nun özelliğini kopyalamışlar. Biliyorsun orada da kameraları birbirine senkronize edip aynı anda
tek. Onlar da 7'den fazla. 7'den
20, bayağı 20 30'u gidiyor yani. Bayağı var. O geldi aklıma açıkçası. Kameranın tipi biraz daha aksiyon kamerasından ziyade hani günlük
kompakt dijital kameralara benziyor.
Bir kamera. Şirin olmuş. Fiyatı henüz şu anda belli mi? Belli değil.
13 Ocak'ta
satışa çıkınca fiyatını da öğrenmiş olacak.
Ama bir de video hazırlamışlar. Oldukça eğlenceli görünüyor. Bir beyzbol maçından bir sahnenin farklı açılardan çekimini yapmışlar. Üreticilerin böyle şeyler yapması gerekiyor. Sadece çözünürlük arttırarak ya da bir takım temel özellikleri geliştirerek değil. Bunun çünkü bir benzeri Sony yaptı. Örneğin Sony'de örneğin XPRZ3, işte RX100M3 kamera ve Sony QX10 kamera lensi ya da telefon lens kamerası diyebileceğimiz aparatını bir araya getirerek üçüyle aynı anda görüntü kaydı yapabiliyorsunuz. Bir ekosistem yaratabilmek adına bu tür şeylerde önem arz ediyor diyerek bir başka telefon haberine geçelim. Huawei tarafında Honor 4X isimli modelin duyurusu gerçekleştirildi.
Biraz Honor deyince böyle şey oldu.
Ne oldu?
Honor Mac gibi hani şey oldu, kulağıma geldi.
Sen nasıl telaffuz ediyorsun bunu?
Hayır, doğru telaffuz etti de hani öyle oldu yani, ne yapalım?
Burası evet, biraz sıcak galiba, ondan
evet,
oluyor.
Bize de sıcak bastı, terlemeye başladık.
Honor serisi yakında Türkiye'ye gelecek gibi görünüyor. Üzerine çalışıyorlar. Umarız da gelir. Honor 6 modelini biz görebiliriz. Testleri yapılıyor ama tam anlamıyla ne zaman geleceğini bilmiyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Benim duyduğum bir takım bilgilere göre Honor 6'yı biliyorsunuz. Xiaomi'nin Mi 4'üne çok yakın özelliklere sahip bir telefon. Bir operatöre gitmişler. Demişler ki bunu yeni modelin olarak kendi adı altına sunmak ister misin? Ya da operatöre gitmiş olabilir. Çünkü Huawei artık o işlere çok fazla sıcak bakmıyor. Tabii uygun ticari ortamlarda yapılır. Tabii şey diyemem.
Parayı veren.
Düdüğü çalar hesabı. Hani demişler ki biz bu telefonu 750-800 liraya satarız.
750-800 liraya bu telefon o fiyata satılırsa...
Bu telefonu o fiyata getiremezsin Türkiye'ye.
Getiremezsin böyle. Yani. Telefonun özelliklerinden biraz bahsedelim. Siz de bize niye böyle dediğimize
kapatalım. Biz Honor 6'dan bahsediyoruz. Bu 4X modeli.
Ha, 4X. Yani ha tabii.
Ayrımı da koyalım orada. Kafa karışıklığı olmasın.
Şimdi telefon özelliklerine bakalım istersen. Kirin 620 işlemcisi kullanılmış. Bu bize 8 tane Cortex A53 veriyor. 4+4+4. Gruplama mantığında çalışmakta ama Huawei'in sistemleri zaten beraber de çalışabiliyor. Bu işlemcide onu da görebileceğiz. Grafik birimi artık Mali-T 450 hızlı, çok çekirdekli olduğu zaman fena performans göstermeyen ama eski bir grafik birimi.
Ama 720p'de
çalışır. 720p'de çalışır. Sürücü desteği, işte oyun uygulama desteği açısından baktığımızda da doğru bir karar olarak değerlendirilir. Çünkü Mali 450 her oyunda rahat çalışabilen.
Çünkü biliyorsun 700 MHz'de çalışabilir. Eğer frekansı düşürmedilerse.
Ki düşürmek için pek bir sebep yok. Bir de 6 çekirdeklisi falan koyulursa gerçekten iyi performans sergileyebiliyor. 1 GB veya 2 GB seçenekleri sunulacak kullanıcılara. 5.5 inçlik 720p ekranımız var. 13 megapiksel arka kameramız ve 5 megapiksel ön kamerası var. 3000 mAh pille beraber de bu telefonu düşündüğümüzde. Gerçi Huawei şimdi pil tüketimini bir orantıladım kafamda. Yine 1.5-2 günü kaldırabilecek bir telefona benziyor. Android 5.0 alacağını da söyleyebiliriz çünkü altyapı olarak ona çok uygun.
Çok yeni bir donanıma sahip çünkü. Burada ilginç olan nokta şu, Honor 4X'i hem 1 GB hem de 2 GB RAM seçenekleriyle alabilecek kullanıcılar. Çin için belirtilen fiyatlara baktığımızda 1 GB için $128, 2 GB için ise $161 gibi bir fiyatlandırma söz konusu. Honor serisi Türkiye'ye geldiği zaman muhtemelen böyle yeni modelleri de görürüz biz. Çünkü Honor 6'dan bahsettik az önce, o artık yavaş yavaş gündemden düşmeye başlayan bir telefon. Çünkü yakın zamanda Huawei tarafı Honor 6 Plus'ı da duyurdu çift kameraya sahip olan. Dolayısıyla umarız Türkiye'ye gelir bunlar.
$128'lık 1 GB'lık modeli düşün. Bir de ilk konuştuğumuz Avaya Intouch'u düşün aslında. Bu $128'lık versiyonu hani 500-600 lira segmentte aslında Türkiye'ye getirilebilir.
Getirilebilir, neden olmasın.
Donanım olarak da daha güçlü, pil olarak daha iyi, işte ekranı daha büyük falan. Çok enteresan bir telefon olur ya. Biz hani ilk Honor 3X, 3C'leri falan çok Honor bekliyorduk ya.
Honor
almak için Honor'ıracağız. O modelleri çok bekledik, onlar gelmedi. Bu 4X'te bence çok ya şey 3C, bir telefon.
3X bunlar gelmedi. Şimdi evet, artık bu 4X'ler vesaire gelsin artık.
Gelsin yani. Bu telefon da güzel bir fiyatla gelirse ben sana bir şey diyeyim mi? Siler süpürür ortalığı.
Ya Huawei'nin şöyle bir gücü var arkadaşlar. Orta uzun vadede dünya telefon piyasasında liderlik adaylığına oynayabilecek nadir firmalardan bir tanesi. Gerçekten farklı işler yapıyorlar. Yani bugün artık adam kendi işlemcisini tasarlıyor. Yani dışa bağımlı olmak istemiyor. Dolayısıyla hani fark yaratabilecek firma potansiyeline sahip şirketlerden birisi Huawei. Umarız bunların avantajını biz Türkiye'de de görürüz. Bu ürünler Türkiye piyasasında giriş yapmış olurlar. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden Galaxy Note Edge Türkiye'ye gelir mi gelmez mi tartışmaları artık sona erdi. Samsung yaptığı bir basın toplantısıyla Galaxy Note Edge'in 20. ülke olarak Türkiye'de de satılacağını söyledi. Fiyatı da açıkladılar. 2799 lira. Yani fiyat şimdi ya bu telefon özel bir telefon. Evet. Yenilikçi bir telefon. Kavisli bir ekrana sahip. Köşeden hafif bir kavisimiz var. İşinize yarar yaramaz. Bunlar çok ayrı tartışma konuları olmakla birlikte diğer tüm telefonlardan ayrılan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir niş ürün olduğu için ve piyasada artık on binlerce adet girmeyeceği için böyle bir fiyatlandırmayı uygun görmüşler.
Tabii adet az. O yüzden...
Adeti ben sordum Samsung'a. Dedim ki adet konusunda ne yapacaksınız? 1000 tane mi getireceksiniz? Dediler ki bize biz Samsung olarak 1000 tane cihaz getireceksek o işe girmeyiz. Zaten hani daha yüksek adetlerde ürünü piyasaya vereceğiz ama bu adetler bir Note 4 ya da Galaxy S5 seviyesinde olmayacak. Onu söyleyebiliriz. Yani şimdi tabii telefonun en büyük vurucu özelliği sahip olduğu ekranın yana doğru kavis yapması. Aslında onu ikinci ekran olarak düşünebilirsiniz siz. Normalde 5.6 inçlik bir ekrana sahip. Yani Note 4'den biraz daha küçük bir ekranı var ama yanındaki kavisli ekranına kattığınız zaman 5.8 inç oluyor. Nokta 1 inç daha büyük bir ekrana sahip oluyorsunuz. Kullanım kolaylığı sağlıyor mu? Aslında kullanacağınız şeye göre değişir ve uygulamaların desteğine göre de değişir.
O tamamen uygulama olayı ya.
Ya kesinlikle öyle çünkü oranın ayrı bir SDK'sı yani yazılım geliştirme kiti de var. Nasıl kullanabilirsiniz? Örneğin siz telefonda oyun oynarken o üstteki ikinci ekranda haberler geçebilir örneğin. Bir durumdan haberdar olabilirsiniz. Gelen mesajları, bildirimleri oradan takip edebilirsiniz. Çok özel bir cihaz. Donanım olarak bakıldığından şöyle bir farkı söz konusu. Biliyorsunuz Galaxy Note 4'te hem Exynos hem de Snapdragon'lu versiyon vardı. Buna sadece Snapdragon 805'li versiyon var. Yani tamamıyla 32 bit bir telefon olduğunda. Gerçi Note 4 de öyle de aslında bakılırsa. Hem öyle hem değil gibi yani, karışık bir versiyon.
Ne olacağı da belli değil.
Ama Galaxy Note Edge'in böyle bir durumu söz konusu. Pil tarafında biraz daha küçük bir pilimiz var. 3000 mAh gibi bir pile sahip. Galaxy Note 4'te 3220 mAh vardı. Bunun dışında ekran çözünürlüğü, kullanılan kameralar, RAM miktarı gibi pek çok unsurun aynı ortak olduğunu söyleyebilirim. Meraklısına hitap eden bir telefon olacak. Kılıflar ve özel aksesuarları da Samsung Türkiye'ye getirecekmiş. Pazartesi günü yani biz bu videoyu pazar günü yayınlayacağımıza göre hemen bir gün sonra bu telefon Türkiye'de raflardaki yerini alacak.
Yani özel bir telefon, niş bir telefon. Herkesin kullanıp yani ihtiyacı olmayacağı bir telefon. O yüzden az olacak. Yani biraz daha teknoloji seven, yeri geldiğinde tırnak içinde diyelim gösteriş de yapmayı seven insanların düşünebileceği bir telefon olmuş. Fiyatı da yani artık alıştığımız fiyatlarda bu üst seviye telefonların özel versiyonları biraz pahalı oluyor. Hani gülü seven dikenine katlanır diyeceğim. Ya
farklı bir telefon kullanmak isteyenler biraz cüzdan açacaklar ve fazladan para verecekler. Yoksa teknik olarak bakıldığı zaman ekranı bir köşeye itersiniz. Galaxy Note 4. Yani pek çok açıdan, en azından belli açılardan daha iyi bir telefon.
Açıdan bakış açısı mı acaba?
Onu düşündüm. Sana sıcak oldu daha fazla öyle değil mi? Biraz
ateş
sıcak
bastı ya.
Benim de ateşi bastı. İster istemez diyalogları etkiliyor.
Klimayı açtık ama sıcak mı basıyor? Çünkü bizim arkadaşlar klima sistemi
ortak. Tansiyonlar mı yükseldi acaba?
Klimalar şey. Neydi o
sistem? Tansiyonlarımız yükseliyor.
Olabilir.
Neyse konumuza evet, geri dönelim.
Ha, içeriden biri sıcak açınca sütücü mü basıyor o yüzden. Klimada evet.
Bizim sesimiz duydu galiba.
Tuşuna bastı. Hiç İnşallah yanmayacağız video sonuna kadar.
Ya farklı bir telefon istiyorsanız eğer Galaxy Note Edge türünün tek örneği olarak 2800 lira gibi bir fiyatlandırmayla raflardaki yerini alacak. Arzu edenler gidip satın alabilirler. Ama Note 4 daha fazla pil kapasitesiyle özellikle fark yaratan bir telefon donanım seviyesinde. Sıradaki haberimiz Blue cephesinden. Blue aslında bakılırsa Amerika merkezi telefon satan firmalardan bir tanesi. Bizim Canon'un Mobile'a benzetebilirsiniz. Çok benzer telefonları var zaten. Gidip çalıyorlar Xiaomi'nin kapısını. Bize telefon ver diyorlar. Alıp onu Latin Amerika ülkelerinde ve belli başlı bazı diğer ülkelerde de satışa sunuyorlar. Şimdi dünyanın ilk 7 inç ekrana sahip telefonunu duyurmuşlar da. Yani hani şimdi...
Ya bu haberi ben koydum arkadaş. Onu baştan söyleyeyim. Hani giydirmek için koyuyor yani. Telefon özellikleri falan geçiyorum işte. 7 inç ekran var işte.
Samsung'da 8 inç tablet vardı. Telefon görüşmesi yapıyormuş. Bu telefon mu tablet yani, mi Allah'ını seversen?
Şimdi adamlar millet gitti tablet dedi. Hani farklı bir şey yapalım dedi.
Ne olsa Türkiye'de de yok. Giydir
gitsin. Adamlar işte ne yaptılar? Büyük 7 inç cihaz yaptılar, 8 inç yaptılar. Baktılar telefon özelliği koydu. Ulan buna telefon desek bizi döverler dediler. İşte tablet, telefon, fablet terimini buldular. Bu akıllarda çıkmış ki herkes şimdi fablet diyor. Biz de 7 inç cihazımıza telefon dersek ilk 7 inç telefon bizde olacak. Yani böyle şey mi olur Allah aşkına? Yani bunu düşünen pazarlama artık dehası kimse tebrik etmek istiyorum.
Aslında çok klasik bizim jargonlardan birini kullanmak lazım. Hangi kafayı yaşamışsa evet. Bunu.
Ne içtiyse artık.
Yani bunu tablet olarak satarsın da. Yani, dünyanın en büyük telefonunu yaptık hadi oradan de. Yani hani şimdi 7 inç.
Dünyanın ilk 7 inç akıllı telefonu. Hadi diyorum yersen hadi. Ya Brezilya'da da.
Yani diyorum Samsung'da 8 inç tablet vardı. Evet. Telefon görüşmesi yapabiliyorduk.
3 sene önce yapıyorduk ya.
7 inç seviyesinde yine telefon görüşmesi yapabildiğimiz bazı başka tabletler de var.
Bizim Burak 10 inç Samsung tabletle telefon gibi konuşuyor.
Telefon görüşmesi gibi. Ve onu biliyorsun değil mi? Custom ROM'la yapıyor. Evet. Normalde o da destek yoktu. Kapalıydı o özellik.
Kapalıydı.
Biz geçen sene CES fuarında ben 6.5 inç büyüklüğünde hangi firmanın şimdi bak hatırlayamadım ama yine telefonunu kullanmışım zaten. Yani 7 inçe de artık telefon denmez yani.
Yok canım yani. Bunlar işte kısa yoldan uyanıklık yapmaya çalışıyor.
Telefonsa şey oluyor o zaman. Sony Xperia Z Ultra mini telefon.
Evet mini telefon.
Ya bunun telefonu diye alan işte. Var mıdır acaba ya?
Ya buna telefon...
Bunu fabletle diyemezsin hani.
Ya bunu fablet... Evet fabletin sınırını fablet da çıkıyor artık.
Hakikaten akıllı. Şey tuhaf şeyler. Ben
geçiyorum,
bunu anlayamadım.
Ben giy dedik devam edelim. Yoksa işte çift çekirdekli MTK işte.
Ya tasarıma bak. Tasarım sana tanıdık geldi mi?
Tasarım bildiğin alt taraf iPhone 6.
iPhone 6 iPad'ini ararsan
iPad,
yani.
Aynen. Üst taraf biraz şey Motorola Droid'in... Droid Turbo'nun
çerçevenin aşağı doğru eğim yapması.
Ahize bölümü Droid Turbo'dan arak.
İşte Amerika'da satacak ya bunu. Amerika'da en popüler markaları almış. Hop.
Oradan ne kimden ne çakarsak.
Peki biz bunu nasıl şeye takılmayız diye, telife takılmayız diye düşünmüşler. 7 inç tablet şey telefon evet. Demişler buna.
Belki de isim o yüzden öyle de seçmiş olabilirler.
Bilmiyorum
yersen işte.
Yersen işte aynen.
Biz de yemedik. Muhtemelen biz de yemedik.
Onlar da yemeyecek muhtemelen. Sıradaki haberimize geçelim. Xperia Z4 tablet.
Kalemi
tablet
var.
Ultra al kalemini. Şimdi Sony tarafında tablet tarafı son bir süredir aslında biraz sakin, sesi sakin gidiyor. Çünkü IFA fuarında da Z3 kompakt tableti duyurmuşlardı ama Türkiye'ye getirmediler nedense. En azından resmi olarak Türkiye hudutlarının içeri giren bir cihaz olmalı. Çok güzel bir tabletti. Benim de IFA'da beğendiğim tabletlerden bir tanesiydi ama maalesef Türkiye'de satışını göremedik bunun. Ama Xperia Z4 ile birlikte Z4 tablet Ultra'nın da muhtemelen CES fuarında yani Ocak ayındaki Amerika'daki tüketici elektroniği fuarında karşımıza çıkabilir. Yani İnanmak istiyorum bu donanıma. Yani böyle bir donanımda gelirse al bu bilgisayar yani. Bundan bir şekilde Windows kurabilirsen.
Yani Windows 8 RT'yi bulup kurmaya çalıştım.
Çünkü abi yani 12.9 inç ekran var. Hani ekranı geçeyim. Ekranı ha. Ayarlarsın da bir şekilde. Yani 6 GB RAM. Devasa 12.100 mAh pil.
4K. Ya 3840 2400 çözünürlüğü.
4K'yı artık kullanıyorlar cihazlar. O sorun değil. Onu yaparsın da.
8810.
6 GB RAM.
Kaç? 12.000 miydi bir pil?
12.100
mAh pil. 8.3 mm kalınlık. 8.6 pardon özür diliyorum. Bu şey bir cihaz olmuş ya.
Hani ya şimdi o... ekran büyük olduğu için hani ince ve ince kolay, doldurman tamam. Kolay.
O kolay ama donanım olarak yani şöyle edin. Mantıklı geliyor. Hem ilk 810 muhabbeti de biliyorsun test cihazları çıktı 810'un geliştirici kitleri içerisinde.
4K tablet var mesela geliştirici kit
aynen.
Olarak.
Aynen. Yani onu oradan tablete sokmak daha kolay olduğu için 810'u büyük ihtimalle...
Daha kolay daha 6 GB RAM.
Ya parasını verdin mi alıp koyuyorsun ya.
Parasını verdin mi alıp koyuyorsun işte koymuyorlar genelde.
Cihaz büyük, baskı devresini de daha fazla tutabiliyorsun. Çünkü genelde bu sistemin büyük ihtimalle tek bir bellek çipiyle bunu çözemezler. İkinci bir bellek çipi de koymuşlardır yanına.
Koymuşlardır.
O pop yani, yapısı var ya işte işlemcinin üstüne belleği hani, çakıyorlar. Niye elime vurduysam işte böyle yapsam da olurdu.
Stack tipi diyorsun evet. Yani. Yığın tipi.
Ama 6 GB'ı sokamazlar büyük ihtimalle.
Sokamazlar da şimdiden hani 3... Henüz 3 GB'nin üzerine çıkamıyorsun. 4
onu geçtim. Gerekli miydi? Yani 6 GB...
Android de gerekiyor yani. Ne versen 7 için.
Yani orası...
Ne versen tüketiyor.
4 de olsa... Niye bu 6 olmuş der miydin sen 4 görseydin belleğini?
Hayır demezdim.
Demezdim. Ben de demezdim.
Demek istedim. Çünkü bugün piyasada satılan pek çok Windows Notebook'a bakıldığı zaman... 2 GB RAM'de satılanları var. Yani 4 GB orta segmentin alt modellerinde biraz lüks gibi geliyor. Şimdi buna baktığında 6 GB Android tablet. Vay canına dersin yani. Bir de bu DDR4 biliyorsun.
Evet.
Süper yani olur, keşke olsa.
Keşke olsa ama şöyle mesela ateş pahası bir...
Ya çok pahalı olur, o kesin.
Ya Surface'larla falan yarışır bu herhalde.
Yani onu bilmiyorum ama...
Bir Surface parası olursa ama ben gidip de bunu almam Surface alırım yani.
Şimdi de şöyle bir durum söz konusu. Mesela Snapdragon 810 işlemcinin 2.86 GHz'de çalışacağı söyleniyor ki daha önce ortaya çıkan bilgiler Snapdragon 810 frekansının genelde 2 GHz seviyesinde gideceğini söylüyordu ama bu frekans da mümkün değil 8 çekirdekli. Çok zor.
Ya bu belki şeydir işte tek çekirdeğin hani turbo boost gibi... Anlık olarak vurduğu bir değerdir. Çünkü biliyorsun Snapdragon 805'ler, 801'ler falan
öyle de şimdi
4 çekirdeğini aynı anda yüklenince uzun süre kalabiliyor mu o 2.5'larda, 2.4'lerde? Kalamıyor.
Kalamıyor. Zaten normalde hani bakıldığı zaman özellikle Snapdragon ailesi için konuşmak gerekirse o bahsedilen, örneğin Snapdragon 805'in 2.7 GHz değil mi? 2.7 GHz'de kalabildiği süre maksimum 35-40 saniyedir yani. Altına hemen daha sonra frekansı düşürmeye başlıyor. Diğer taraftan Snapdragon 810 için platformun ısındığı, bellek kontrolcüsü tarafından bir takım sorunların olduğu gibi bir takım iddiaları dikkate aldığımızda bellek kontrolcün zayıf, 6 GB RAM koyuyorsun.
İyice şişirecek.
Isınıyor diyorsun, 2.86 GHz diyorsun. Hani burada bazı teknik detaylar şişirme belli. Keşke böyle gelse, isterim böyle gelmesin açıkçası. Al bunu bilgisayar diye kullan.
Kullanıyorsun.
Çünkü Snapdragon 810'un ortaya koyacağı işlem gücünü dikkate aldığımızda, işte mesela Snapdragon 810'un çok konuşulmayan bir özelliği var. 811 AD desteği sunacakmış. Yani 811 AC'ye göre 5 kat daha hızlı bant. İşte YGG var ya. Tabii yeni bir modem, bir router'a da ihtiyacın olacak o noktada belki büyük ihtimalle ama.
Büyük ihtimalle değil öyle.
Yani alacak adam için söylüyorum ben. Donanımın değiştirmesi gerekecek.
Ha tabii.
Yani muazzam bir tablet. Evet. Eğer böyle gelirse.
Böyle gelirse bakalım. 5 Ocak'ta zaten CES'te kokusu çıkar. Duyurulursa duyurulur, duyulmazsa da.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu böyle yapacağını. Snapdragon 810'u çıkar, ona bir Core'em koy, Windows ver, gitsin.
Yürür gidersin.
Yürür gidersin canım.
Aynen. Belli de olmaz ya. Core'emden sonra böyle bir şey beklenebilir.
Güzel cihaz olmuş. Keşke böyle gelse. Çok güzel cihaz. Hani ortaya çıkan bir tasarım örneği de var. Çok da yakışıklı.
Evet.
Tipi de güzel.
Tipi de çok güzel. Hani değilse de bunu yazan arkadaşın hayal gücünü tebrik ediyoruz.
Ama şunu da konuşmak gerekiyor aslında bakarsan. Yani tamam 6 GB, istersen 12 GB olsun, ekran 15 inç olsun, işlemci içerisine 3 tane Snapdragon 810 koy ama Android'le Play Store'a giriyorsun.
Ne var?
Ne var? Tablet özel ne var?
Hearthstone var.
Abi orada biraz Google'un elini taşın altına koyması lazım. Apple örneğin ne dedi? Haziran ayına kadar geliştiriciler tüm yazılımını 64 bit'e geçirmek zorundasınız.
Yoksa güncelleyemezsiniz.
Yoksa güncelleyemeyeceksin bundan sonra. Yani senin biraz ekosistemi ittirmen gerekiyor. Ama Google'da anladığım kadarıyla tablet tarafında henüz ya bir oraya işi yapamadı işte. Evet, Android 3.0 Honeycomb'dan beri yapacağız, olacak, tablet çıkacak, işte şu olacak, bu olacak. Nexus 7'yi çıkardılar. Tablet sayısı, tablet özel yazılım sayısı artmadı işte. Nexus 10 geldi. Şey göremedik bile zaten. Hani ben anlamadım bu iş. Ya tablet üvey evlat gibi Google
evet,
tarafında.
Google. Acaba şey mi pas mı geçiyor ya? Baktı biz bu saatten iPad'in şeyini kıramayız deyip oraya hani boşuna kürek çekmek
lazım. Tabletlerin satışları artıyor bir yandan. Ya yani şimdi Intel diyor Core'em yapacağım diyor. Yani sen Core'emi Android'e uyarladığın zaman düşünsene.
Ha, tabii büyük bu boyda bir cihazda yaparsın.
Yaparsın tabii. Yani yaptığın zaman ne olacak?
Ama yazık olur be bence Core'emi de Android'le.
Ya tercih meselesi.
Ya yapalım.
Tercih meselesi. Ya platform artık ona müsaade ediyor. Tabii canım yani. Dolayısıyla hani yazılım sayısının artması gerekiyor. Yani ben artık örneğin Twitter'ın bir Android'deki adam akıllı bir tablet versiyonu göreyim ya da bir fotoğraf düzenleme uygulamasının tablet versiyonu Android'de göreyim.
Böyle sol tarafta güzel güzel menüleri, seçenekleri olsun. Aynen. Sağ tarafta anında yaptığın değişikliği görebil falan. Ekran geniş geniş.
Çünkü ben sana şey söyleyeyim. Artık bu donanımlarla uyumlu yazılım olsa Premiere Android tableti açar render alırız. Artık o noktaya doğru gidiyor yavaş yavaş.
Yani.
Yani.
Çok uçtun da.
Çok uçmadım abi yani. Hani şöyle bir durum söz konusu.
Alırsın yani. Ya SD videoları falan belki işlersin de.
Ya ben şunu hani bu nereden aklıma geldi? iPhone 6 Plus'ta şu anda hani Replay diye bir uygulamayı kullandım. Hani bildiğin videoları bir arka arkaya diziyorsun. Bir dakika içerisinde sana montajlanmış halde yüksek çözünürlükte veriyor yani bunu. O noktaya doğru gidiyor. Çünkü özel çipler, video hızlandırmalar, encodlar diye. 265 desteği var ya alette.
Tabii onu düşün. O 4K'da çok rahatlatacak alette. Güzel.
Çok rahatlatıyor.
Rahatlatıyor. Oh diyecek 4K böyle. Oh yapacak. Kaş 265.
Ah de mohde diye bir şey vardı. Bizim Türk sinemasında bir slogan vardı değil mi? Şarkısı mı vardı yoksa onun ya?
Şarkıda da kullanıldı o. O konuyu biz kapatalım. Başka yere gitmesin. Sıradaki haberimiz OnePlus One cephesinde. OnePlus kendi markasını taşıyan Powerbank'ini yapmış. Xiaomi de yapmıştı.
Yapıyor Çin'de.
Yapıyorlar yani. Zaten Çin'de bunun ana vatanı artık Çin.
Ya $5, $10, 10.000 mAh powerbank satıyor adam. Türkiye'ye geldiği zaman onun fiyatı birden 100 lira ve üstü oluyor. Ama benim bu noktada merak ettiğim konu, bunda tip falan güzel olmuş. Yani OnePlus One sahibi bir adam eğer alabiliyorsa powerbank olarak bu markayı kullanabilir. Sonuçta kendi markasının pili olmuş olacak.
10.000 mAh de iyi bir değer.
Hani i̇yi bir değer ama acaba içerisindeki pil kime ait? Samsung mu, LG mi ya da bir başka firma mı?
Valla Samsung, LG kullananlar genelde iyi hücre kullananlar belirtiyor. Onu çünkü bazen reklam malzemesi olarak kullanıyor ama...
Bazen de kullanmak istemiyorlar onu. İyi bir işbirliği yapıyorlar. İçerisine LG'nin pilini koyuyor, bataryasını koyuyor ama bunu duyurmak istemiyor. Çünkü bir yerden onun rakibisin aslında bu kadar telefon işinde.
Ya, evet,
yani LG telefon satıyor, sen de telefon satıyorsun.
Ama $15'lık fiyatı gerçekten 10.000 mAh powerbank için yani kaliteli bir cihaz olduğunu varsayarak konuşuyorum. İşte gerçekten iyi fiyat.
Bunları bazen sansasyon yaratmak için zararına da satıyorlar.
Ya olabilir. Tabii o pillerin iç dirençleri falan ne seviyede, kaçın içeriden sonra dağılacak, edecek. Onların bir garantisi yok. Ama $15'lık fiyatı iyi. Bunun dışında üzerinde işte şarj durum ledleri falan var. İki tane USB portu koymuşlar. İki cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz vesaire. Ha, pratik yani, bildiğimiz power bank. Fazla diyecek bir şey yok. Umarım hani kaliteli ucuyu kullanmışlardır. Çabuk bozulmaz. Bir de yanmaz etmez. Başka diyebilecek bir şey yok zaten.
Orada da kapasiteler giderek artıyor yani. Hı-hı. Eğer taşımayı göze alabiliyorsanız 20 bin miliamperlik şeyler bile var.
Araba aküsü gibi. Yani.
Araba aynen araba. Akünün bittiği yerde arabaya bağla. Evet. Yolu devam et gibi diyerek aslında pilin büyük olduğu bir başka cihaza geçelim. Onlardan birisi Elephone P5000. Ya teknik özellik seviyesine bakıldığı zaman hani süper bir cihaz değil. Evet. Artık sayısız cihaz gördüğümüz MediaTek'in Mate 6592 işlemcisini kullanıyor 8 çekirdekli, ama bu telefonu farklı kılan nokta 5250 miliamperlik piliyle aslında bakılırsa dünyanın en büyük piline sahip akıllı telefonumuz.
Evet, 5 inç boyutunda bir cihaz. Full HD çözünürlük. Yani bu MTK6592'nin çok tercih edildiği bir platform. İşte çözünürlük falan, 2 GB bellek. Pil olarak özel olmuş. Kalınlığa da çok vurmamış açıkçası. 9.3 mm yani 5 inç bir telefonda çok kalın değil bence. Ve içerisindeki 5350 mAh'lik pili düşündüğümüzde bence iyi bile iş çıkarmışlar. Çünkü bir telefon alıyorsun, bir kere şarj et, 4 gün kullan. Mis.
Yani sonucuna bakıldığı zaman ister istemez hani...
9.3'e ben kalın demem yani açıkçası.
Ya ben de kalın demem. Özellikle o donanımı dikkate aldığın zaman hiç dememeli. Şimdi bunu ne için aslında nasıl kıyaslamak gerekiyor? Şöyle yapalım. Az önce Blue'nun dünyanın en büyük akıllı telefonunu anlatmıştık size 7 inç büyüklüğünde. 3000 mAh pili koymuşsun ona. Adam burada 5 inç telefon yapmış. 5350 mAh pili koymuş. Adamı tokatlarlar be yani hani.
Ben yani işte yersen telefonuydu, yemedik.
Yemedik. Çinler de sağ olsun bize destek oldular. Evet, yemeyin arkadaşlar.
Bunu. Bunu yiyin dediler.
Bunu yiyin dediler. Bunda da işte pili bir tarafa bıraktığınız zaman çok esprisi olan bir telefon değil.
Kötü de değil ama yani. Değil, ihtiyaçlarını karşılarsın. Eğer şarj ağırlıklı bir sıkıntın varsa, ne bileyim böyle çok fazla oyun oynamıyorsan, basit oyunlarla ilgilenirim, internete gireyim işte vesaire diyorsan.
Çinli dostlarımızın pili hiç bitmeyecek yani. Adam bu çünkü Çin'in dışına çıkmaz muhtemelen bu telefon. Bu arada Çin demişken şöyle bir geçer şöyle bir yazı okudum. Çin'de yıldızı parlayan yeni telefon üreticilerinden bir tanesi UMI. UMI diye bir firma var. Değişik böyle güzel telefonlar da yapmaya başladılar. Bir internet sitesi gitmiş. UMI'nin kurucusuyla röportaj yapmış. Röportajda şöyle bir durum söz konusu. Şimdi diyorsun uzak doğuluların hem Çince geleneksel isimleri var hem de yurt dışında ticaret yapıyorlarsa bir de İngilizce isimleri oluyor. Telaffuz
konusu diye. Johnny, Jenny, John.
Bunun ismi daha da tuhaf. Adam ismini soruyor. Önce kendi Çince ismini söylüyor. Peki yabancı bir isminiz var mı diyor İngilizce. Var diyor. Ne diyor? Heaven diyor. Yani cennet vesaire. Aa diyor nereden geldi? Bu diyor daha önce hiç gördüğümüz isimlerden birisi değil diyor. Ya diyor ben diyor üniversiteye başladığımda diyor işte ilk yabancı İngilizce dersine gireceğim. Geç kaldım diyor derse. Girdim. Hoca bana ismini sordu diyor. I haven't dedim diyor. oradan hoca bana haven't dedi. Acayip adamlar ya. Gerçekten evet, acayip adamlar ama olmuş. Dünyayı istila edecekler. Gidişat onu gösteriyor. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş son haberimize geçelim isterseniz. Foxconn cephesinden üretimde robot kullanmayı planlıyorlardı zaten uzun süredir. Otomotiv dünyasında kullanılan robotları alıp biraz modifiye ederek kendi üretim marklarına yerleştirmişlerdi. Ve bazı üretim noktalarında robotları kullanmaya başlamışlardı. Buradaki temel amaç şuydu aslında. Foxconn biliyorsunuzdur belki 1 milyondan fazla çalışana sahip. Bu isterseniz belli bir maliyeti beraberine getiriyor. Ve çok yoğun çalıştıkları için işçiler... Bir süre öncesine kadar biliyorsun işçiler intihar ediyorlardı. Çok yoğun ve stresli bir ortam vardı. Üretim ve talebi karşılamak, zamanlamaları tutturmak için açıkçası çalışanların zulmetleri de belliydi yani.
Çok dışına çıkılmıştı evet.
Dünya kamuoyunda çok fazla...
İnsanlar fabrikada yaşıyordu. Çalışıyor. Devresi bitiyor, gidiyor, yatıyor, kalkıyor, bir daha geliyor çalışıyor yani.
Yani şurada üretim bandı var, şurada ranzalar var. Adam burada yatıyor. Üstteki üretim bandı oturuyor. Daha sonra yorulduktan sonra ya da stresli olduktan sonra gelip üstte çıkıyordu. Alttaki gidip tekrar devam ettiriyordu. Böyle
acaba aynı yatağda şey yapıyorlar mıdır hani? Boşta kalmasın diye. O bile olabilir çünkü
biliyorsun. Olabilir, neden olsun. Onlardaki o verimli kullanma mantığıyla o da olabilir. Ama tabii ister istemez dünya kamuoyunun dikkatini çektiler ve bayağı eleştiri aldılar. Apple tarafı birkaç defa Çin'deki fabrikaları gidip kontrol etmek durumunda kaldı. Bunların tabii ne kadarı göstermek, ne kadarı gerçekten de bir takım şeyleri düzeltmeye yönelik bundan emin değiliz. Ama tüm bunlar sonucunda Foxconn dedi ki ben artık yavaş yavaş üretimi robotlara doğru kaydıracağım. Tabii şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi... Biz yıllar önce Gigabyte'ın Tayvan'daki fabrikasını gezerken bize şunu söylemişlerdi. Oradan birisi şey sormuştu. Niye daha çok kadınlar çalışıyor diye. Gelen cevap şuydu. İki nedenden dolayı. Birincisi daha ince işçilik yapabiliyorlar. İkincisi de kadınlar çok sabırlı erkeklere nazaran. Çünkü artık o nokta yani mercimek seviyesinde devre elemanlarını lehimlerken hem sabırlı olman gerekiyor hem de ince işçilik yapabilmen gerekiyor.
Elleri ufak. Daha minyon. Zaten Çinler uzak doğular. Şu kürek gibi el var şimdi bu. SMD attığında parça taktığında işte bir deliğe 10 tane şey takarsın.
Bir tane telefonu bir saniye yerine getiremezsin muhtemelen. Hal böyle olunca ister istemez bir takım sıkıntılar doğabiliyor. Sonucunda az önce de Enler'in bahsettiği gibi uzun mesai saatlerinin kaynaklarından birisi de var olan insan gücünü daha verimli kullanabilmenin bir sonucuydu. Şimdi robotlara dönecek olursak eğer Apple Foxconn tarafından robot kullanımını kabul etmemiş. Çünkü robotlar henüz Apple'ın istediği tolerans değeriyle bileşenleri anakart düzeyine dizemiyorlar. Görünüşe bakılırsa bir süre daha Foxconn tarafı Apple üretimleri için insan kullanmaya devam edecek ama orta uzun vadede yeni Ar-Ge çalışmalarına başlamışlar. Birebir insan elini simüle ederek yeni robot kolları geliştirmek istiyorlarmış. Çünkü şu an kullanılan robotlar az önce de söylemiştik otomotiv dünyasından türetmeye bazı versiyonlar ama yani ileri yönelik olarak bunu kıracak gibiler.
Evet tabii otomobil tarafındaki hassasiyet yani tabii bunu motor gibi şey milimetrik şeylerde değil. Hani işte montaj hattındaki kaynak yapan işte vesaire robotlar için konuşsak 0.05 milimetre gibi bir tolerans değeri çok bir şey ifade etmeyebilir belki ama tabii ki sen ufacık bir baskı devresine yani bit kadar böyle şeyleri devreleri yan yana dizerken bunlar önemli. Çünkü arada bir kısa devre yapsa bir şey yapsa hat birbirine değse yani o işlem komple çöp olacak. Ya.
Apple'da geçiyorum. Yani Çinli firma diyor ki 4.85 mm dünyanın en ince telefonunu yaptım. Şimdi orada o minicik kasanın içerisine çok ince işçilikle onları dizmen gerekiyor.
Aynen öyle. Şu andaki demek ki robotlar şey değil. İstedikleri verimi vermiyorlar. Belki üretim hattındaki verim düşecek, kalite düşecek. Bunun riskini almayı düşünmüyorlar ama sonuçta bu robotların tanesine 25 bin dolar gibi maliyet biçmişler yaklaşık.
Hiçbir şey değil.
Biraz sonra. Tabii biraz geliştirildik. İstenilen seviyeye taşındıktan sonra hani bir bakacaksın bütün o fabrika bunlardan da dolmuş. Bağla cereyanı çalışsın çünkü bir şey yok yani. Ekmeğin yok, suyu yok. Hani arada bir bozulursa bozulur ki bunlar öyle kolay kolay bozulacak şeyler de değil.
Bunların hani kolay kolay bir şey. Endüstride kullanılmış.
O var ya milyon tane iPhone, iPad şey yapan montajlar ancak o zaman bozulur belki ömrü biter. Ama baktığında karlı bir iş. Büyük ihtimalle bütün sanayi sektörü 15-20 yıl içerisinde bu tarz
şeyleri geçiyor. Kaldı ki 0.05 mm indar söylemişti. Apple'da diyor ki ben 0.02 mm istiyorum. Ama 0.05 bile endüstri standartlarında hani tepeye oynayan değerlerden bir tanesi. Bu kadar gelişmiş robotlar olmasına rağmen daha yüksek tolerans değerleri kabul edilmiyor Apple tarafında. Onların kendilerince belli bazı belki, kalite kontrol testleri var ister istemez.
Belki bu değerler daha düşülebilir ama bu sefer robot belki yavaş çalışacak. Daha hani verimli olmayacak. Onun birçok parametresi var. O yüzden hani
tabii robotların boyları önemli. Tabii. Yani sonuçta aynı üretim bandında kaç tane robotu yan yana getireceğiz. Şimdi insan elini simülettiği zaman robotun hacmi ne kadar genişleyecek acaba? Burada bir sürü parametre var çünkü bakıldığı zaman. İlla ki onun ticari hesaplamalarını yapmışlardır. Foxconn tarafı işte 100 tane çalışan yerine 20 tane robot koysam nasıl olur? Apple tarafı da acaba üretim tarafında zamanlama nasıl etkilenir? Bir günde 20 bin tane cihaz çıkarken bu 18 gün düşecekse ister istemez arz ve talep arasındaki dengesizlikler oluşur mu oluşmaz mı diye pek çok şeyi hesap ediyorlardır diye görünüyor, düşünüyoruz. Ama tabii Foxconn tarafı robotlara kayacak gibi orta uzun vadede Ar-Ge çalışmalarına başlamışlar. Bu oradaki istihdamı nasıl etkiler bunu da bilmiyoruz. Çünkü çok, dünyanın en kalabalık ülkesinden bahsediyoruz. Evet. Hükümet de ister istemez şirketlere, çalışanlar, gençleri daha fazla iş alın tarzında baskılar da uyguluyordur diye düşünüyorum.
Sen bu adamların yerine robot koyup o 1 milyon insanın hani tabii ki hepsini belki çıkarmazsan yarısını çıkarsan 500 bin insan eder.
Onlar nereye gidecekler?
Aynen, nerede çalışacaklar?
Nerede çalışacaklar?
Gidecekler mecburen başka fabrikalarda daha kötü şartlarda çalışmak zorunda kalacaklar. Daha az para kazanacaklar belki daha hani sağlıklarını, kendi hayatlarını riske atarak çalışmaya çalışacaklar. Üzücü ama
işin
yani.
Sosyal boyutu da var yani.
Sosyal boyutu biraz can sıkıcı ama maalesef sanayi dediğin şey bu yani. Endüstri bu. Bu şekilde
yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Kapitalist düzenle birileri daha fazla para kazanmak için ister istemez birilerini ezecekler ya da çiğneyecekler. Burada da genelde olan çalışan oluyor. İşveren karlı bir işe zaten devam ediyorsa ona bir şey olmaz. Çin gibi ülkede Apple'ın üretimini yapıyorsan senin sırtın yere gelmez. Evet arkadaşlar haberlerimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta eğer her şey yoluna giderse 2014'e damgasını vuran mobil cihazları seçeceğiz. Siz de şimdiden bu videonun altına kendi sıralamanızı yapabilirsiniz. İlk 5, ilk 10 fark etmez. Biz belli gruplar çerçevesinde, belli kategoriler altında yıla damgasını vuran mobil cihazları önümüzdeki hafta sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki çarşamba, perşembe gününe kadar siz de paylaşırsanız kendi listenizi,
düşüncelerinizi,
hem sizlerin bazı görüşlerinizi de videoya taşımış oluruz hem de biz kendi listemizi oluştururken sizlerden de feyiz almış oluruz diyerek şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.